Kıymetli dinleyenlerimiz, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Erkan Radyo'da Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Tuğlan Şen. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyoruz dedik. Ve stüdyolarımızda misafir ettiğimiz, ağırlamaktan onur duyduğumuz hocamızı, konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyoruz. Profesör Doktor Ali Tan bizlerle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bu güzel programda olmak mutluluk verdi.
Estağfurullah hocam. O şeref bize ait. Ali hocamızla birlikte bugün medeniyet ve musikiyi konuşacağız inşallah. Ama size bir hemen hatırlatma yapmış olalım. Erkam'da Hasbihal etiketine Twitter üzerinden Ali hocamızı da etiketleyerek yazabilirsiniz. Biz evet. De sorularınıza ilerleyen vakitlerde yanıtlamaya çalışırız.
Eyvallah. Pandeminin vesilesiyle hocam biz de epey bir ara vermiştik. İkinci programımız oluyor sezonun. Güzel bir heyecanla başlamış olduk.
Hayırlı uğurlu olsun inşallah.
İnşallah. Güzel bir program olacak bu akşamda.
İnşallah.
Sizlere şimdiden teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Evet, Ali hocamı tabii biz yıllardır tanıyoruz. Turgut'tan özellikle hem de hocalık, öğrencilik ilişkisi de var sanırım değil mi?
Eyvallah.
Eyvallah.
Hocamdır.
Eyvallah.
Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi'nden.
Evet. Kendisi
bize neyi tavrını öğretmeye öğretmiştir.
Estağfurullah.
Ali hocamızı bizler çok yakinen tanıyoruz. Dinleyenlerimiz de muhtemelen yakından tanıyordur ama hocam bizim şöyle bir konseptimiz var. Konuğumuzun dilinden kendi hikayesini dinlemek gibi. Ali hocamızın hikayesini kendi dilinden dinleyebilir miyiz?
Estağfurullah. Ya müzik yaşamı ilginç ya benim hayatımda. İlkokulda blok flüt çalarken başlığını çıkarıp işte onu kamış gibi üflemeye gayret ederken neysesine bir konser sırasında böyle adeta aşık oldum. Abdülpeki Spor Salonu'nda bir Mevlevi ayiniydi. Neyzen herhalde Hakan Alvan hocamızdır. Kendisi de dinlerse saygılarımı sunarım. O ateş gönlümüze düştü ama Türkiye'nin yani 90'larında hatta 85'in kaç yaşında olayım ben? Hadi 88-7 yaşında olmuş olayım. O yaşlarda İstanbul'da yaşıyor olduysanız o tarih aralığında ney önemli bir lükstü yani. Kolay bir enstrüman değildi. Ulaşması zor, icra edeni az ve Fatih'te mütevazi bir evde yaşayan bir aile için bir müzik eğitimi aldırmak, müzik enstrümanı almak kolay bir mesele değildi. Bunun acısını tabii uzun yıllar çektim maalesef. Çok istememe rağmen 15 yaşıma kadar enstrümanım olmadı. Herkesin tabii böyle hayatında bu tip şeyler olmuştur ama bir Almanya'dan gelen akrabamızın ya olur mu bu enstrüman önemli yani bunun alınması lazım diye söylemesiyle bu enstrümanı 15 yaşımda edinebildim. Ve enstrümana çok dua ediyorum gerçekten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSMEK kurslarında bize böyle ilaç gibi oldu. O dönemde açılmıştı. 96 yılı yanlış hatırlamıyorsam. Orada ney derslerine Eymen Gürtan Hoca ile başladım.
Evet ya aslında o güne kadar bir özlemin
evet.
De etkisi olmuştu.
Evet herhalde, kesinlikle yani, imkan yok. Çünkü İstanbul'da ders veren 3-4 kişi var. Onlara da ulaşmak çok kolay olmuyor açıkçası. Ney almak istiyorsanız da 1-2 alternatifiniz var. Onları da arayıp bulmanız zor. Onları bulana kadar gidip işte böyle piyasa neylerinden alıyorsunuz. Ses çıkmıyor, moraliniz bozuluyor falan. Ama İSMEK'ten açılması müziği gerçekten orta halli insanlarla buluşturmuştu o dönemde. Şimdi de öyledir. Kanaatim öyle ama hani şu anki durumunu bilmiyorum. Yakın zamana kadar aktif çalışıyordu. İSMEK'ler gerçekten büyük bir misyonla başlamışlardı. Ve ben orada Perihan Dönmez Hoca'dan nazariyat, Eymen Gürtan Hoca'dan ney dersleri alırken oradaki dersleri bitirdikten sonra Neyzen Ameşahin Üstadımıza talebe oldum. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde. Oranın kütüphane kısmında 1999'dan itibaren bulunmaya başladım. Şu anda da ders veriyorum. Evet. O sene Ameşahin Hoca'ya öğrenci olduğumuzdan 8 ay sonra konservatuarı kazanarak İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda Neyzen Niyazi Sayın Üstadımızın, hocamızın talebesi oldum.
Kaç yıldı hocam konservatuarı?
2000. 2000 yılıydı.
8 yıl sonra da ben size öğrenci olmuşum hocam. Hekimoğlu Ali Paşa'da.
Hekimoğlu Ali Paşa'da değil mi? Eyvallah.
Tabii o çocukluğunuzdaki müzik hissi, var. Yani böyle kendinizi keşfettiğiniz bir an vardır belki hocam. Evet. Yani nasıl tanımlıyorsunuz onu veya hatırlayabiliyor musunuz? Hep mi öyleydiniz?
Şimdi dinleyicilerimiz de bu anı yaşıyorlardır ama tabii müzisyenler biraz daha fazla yaşıyor. Böyle bir eser dinlersiniz, bir yeri böyle bir çeker böyle, değil mi? Her dinleyişte aynı etki olur. Böyle tüyleriniz diken diken olur. Yani o benim küçük yaşlardan itibaren çoğu parçada yaşadığım bir duyguydu. Biraz da bizi müziğe iten de bu oldu diye tahmin ediyorum yani. Bu his oldu.
Eyvallah. Ailede böyle bir musiki de
hiç yok. Fakat validemiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Anneciğime de babama da, cümlemizin ölmüşlerine de. Annem TRT'yi çok dinleyen bir insandı. TRT tek radyolu dönemlerde büyük bir kültür kanalıydı. Annem mesela, ben Hüzzam Taksim yapardım. Sen Sanki Bahar'ın Gülüsünü pat diye okurdu evde böyle. Hemen onunla böyle atışırdık biraz ama bilmezdi onun Hüzzam olduğunu. Ama makamdan hemen yakalardı onu. Biraz anneme borçluyum diye düşünüyorum.
Eyvallah. Eyvallah hocam.
Tabii hocam İTÜ'de başladınız eğitime. Evet. Daha sonra şu anda üniversitede yine hocasınız.
Evet.
İşin eğitim alanında olduğunuz gibi icra alanında da varsınız. İkisini birden yürütmek bu tarz mesleklerde, yani bu tarz hani geleneksel sanatlarda özellikle belki biraz daha zordur. Her yerde olduğu gibi, yani akademik çalışmaları farklı, mesela işletmede de olsa piyasada çok olmayabiliyor falan gibi. Siz ama icra noktasında da değerli üretimler yapıyorsunuz, hem de akademik çalışmalar da yapıyorsunuz.
Estağfurullah. Ya zor bir şey. Gerçekten kolay bir şey değil. Zorlukları bitmeyen bir mesele bu. Neden? İcra ile akademi arasında bir kavga yıllardır vardır. İşte çalamayanlar akademisyen olduğu gibi ilginç bir görüş vardır icrada. İcracılar da akademisyen değil diye. Bazı akademisyenler de ve bazı icracılar, tabii hepsini toptan bu konuda haksız görmeyelim. Böyle bir şeyle büyüdük biz de yani. Hani ya biz işte icra yapalım, icra edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Hani hep böyle işte TRT'deki sınavlara girerdim. 2-3 kere orada yedek oldum. İşte alındım, alınmadım, bilemiyorum oradaki durumları artık. Kültür Bakanlığı'nda birkaç kere denedim. Hepsinde yedek oldum. Yol tabii böyle olunca, yani niye böyle oldu diye üzülmek yerine, çünkü bu tip bir sınavda yedek olmak bu sazı çalamayacağınız anlamına gelmez. Hele üçünde yedek olmak bence hiç gelmez. Dolayısıyla biz yolumuzu akademiye çevirmiş olduk. Daha hayırlı olduğunu düşünüyorum.
Hocam öğrenciyken mi başvurmuştunuz bu sınavlara?
Tabii tabii. Yok, öğrenciyken değil. Yüksek lisans yaparken. Dolayısıyla nasip değilmiş. O dönem olmadı. Ama şu oldu. Akademide, yani yollar akademiye çıkmaya başladı. Yüksek lisans İngilizceyi falan geçip yüksek lisansa başladığım zaman da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen oldum. 2012 yılına kadar orada çalıştım. Doktoramı Marmara İlahiyat'ta bitirdim. Efendime söyleyeyim, Marmara İlahiyat'ta doktoramı biterken İstanbul Medeniyet Üniversitesi kuruldu. Daha doğrusu 2010 yılında kurulmuştu. Ben de 2012'de bitireceğime yakın oradan bazı hocalarımızla, hatta ismini de vereyim, kıymetli Mustafa Çiçekler hocamla bir program esnasında orada tanıştım. Ve benim İTÜ'deki sürecim doktor öğretim üyesi olarak medeniyette devam etti. Doçentliğimi ve profesörlüğümü orada aldım. Ve bir Türk musikisi bölümü kurduk arkadaşlarımla. Şu anda da orada çalışmalara devam ediyorum.
Eyvallah. Tabii yüksek lisans tezinizde Niyazi Sayın Ney Tavrı'ndaki işte perde pozisyonlarını incelemişsiniz. Evet. Detaylı bir tez. Hı hı. Buradan dinleyenlerimize tavsiye ederiz. YÖK sitesinden araştırabilirler ilgilisi. Okuyabilir ilgilileri. Bu noktada birçok çalışmaya şahit olmuşsunuzdur.
Evet.
İncelemeye.
Ama bu alanda yapılan ilk çalışma
ilk
galiba.
İlk çalışmadı. Evet.
Perde pozisyonları açısından ilk çalışmadı ve Niyazi hocamızın perde pozisyonları içinde ilktir. Perde pozisyonları neydi? Önemli bir mesele. Orada bir bakış açısı var. Yani Neyzen Niyazi Sayın Üstadımızın, hocamızın neyde uyguladığı, neyde kullandığı pozisyonları ben oraya derledim. Ve bunun hayattayken hocamızın incelemesiyle, onayıyla teze çevrildiğini de belirtmek isterim. Dolayısıyla orada Tabii o dönemin şartları için çok kamera erişimimiz falan çok iyi olmadı. Görüntüler belki biraz amatör olabilir ama orada fotoğrafla belirtilen ve tarif edilen bütün pozisyonlar hocamızın onayından geçen ve hocamızın kullandığı pozisyonlardır.
Aslında bir eğitim arşivi gibi olmuş yani, değil mi?
O biraz öyle zaten. O dönemin şartları için aslında teknik şartlar için de çok da geride değil ama tabii şu anda mesela eline alınırsa çok daha farklı bir şey çıkabilir. Belki görsel yönü evet. Desteklenebilir yani.
Eyvallah. Yani bu perde telli çargı adı biraz daha tabii farklı oluyor. Yani evet. Bu direkt basacağınız yer falan belli olduğu için üflemeli çargı da biraz da farklı oluyor galiba. Ben çok bilmesem de.
Evet, üflemeli çalgılar ne kadar perdeli gibi görünse de onlar da perdesizdir aslında.
Evet, perdesiz.
Çok gezinmeniz lazım. Yani nasıl söyleyeyim? Perdeye tabi olursanız çıkan şey müzik olmaz. Aynı perdesiz bir enstrüman gibi davranmanız gerekiyor. O yüzden burada bazı baş, dudak hareketleri var. Onları orada derlemeye gayret ettik. Çünkü 1895'lerde Suriye'den Hüsamettin Efendi ticaret mahkemesinden diyor ki neyin diyor icra edeni kalmadı. Nihavend, Hicazkar gibi makamlar yüzünden. Fakat bu pozisyonlarda bunların icrasına Niyazi hocamız bir bakış açısı sunuyor. Tabii ki farklı açkılarda yok değil, farklı perde pozisyonları da yok değil. Ama ben hem hocam olması hasebiyle hem de ney sazı üzerinde meşk ettiğim şekliyle bir tespitte bulunabilmek adına bunu uygun gördük tabii ki. Hocamızın sağ olsun izniyle bu çalışmayı yaptık. Ama bu çalışma tabii ki bir dönem içerisinde bir makam skalasının kolaylaştırılmasına yönelik geniş bir perspektif açtı. Onu da söyleyeyim yani. Hani öyle alelade pozisyonlar asla değil. Ney tarihi açısından ve musiki tarihi açısından çok önemli pozisyonlardır.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam birçok konferans ve makalenizde medeniyet ve musiki ilişkisi üzerine çalışmalarınızı sunuyorsunuz, sunmaktasınız. Bu konuya özellikle hani bir sebebi var mıdır önem vermenizin? Bunu biraz açabilir miyiz?
Şimdi medeniyet kavramı birazcık çok kapsamlı bir kavram tabii ama özellikle son dönemlerde birazcık popüler bir kavram haline geldi. Hı hı. O yüzden ben de artık kullanırken birazcık sıkılmaya başladım ama ben kendi medeniyet kavramımı yani kullandığım sınırları anlatmak istersem bu daha dinleyicilere hitap eder diye düşünüyorum. Bir medeniyet benim nazarımda İhsan Fazlıoğlu Hoca'nın dediği gibi küllileşen kültürdür. Yani kültürün genelleşmesiyle oluşan bir yapıdır. Şimdi medeniyetin kurucu dinamikleri vardır. Bu dinamikler içinde sanat da bir yer ediniyor tabii ki. Ve medeniyetlerin önemli kavramları vardır. Bu kavramlar üzerinde birleşilir. Şimdi siz müzik dediğiniz zaman birisi pop müzik anlar, birisi halk müziği anlar, biri işte klasik müzik anlar ise burada bir sıkıntı var demektir yani. Bizim kavramlarımızın çok büyük yığınlar oluşturduğu fikrindeyim. Şöyle bir sıkıntı, mesela biz şimdi Türk musikisini anlatırken, Türk musikisi diyoruz, musiki diyoruz.
Geleneksel musiki.
Geleneksel diyoruz. Efendim divan musikisi, onu da hiç anlamış değilim yani, böyle divan musikisi gibi çok hoş bir tabir
medeniyet
değil. Ki İstanbul musikisi diyoruz ki İstanbul musikisi lafına da hiç katılmıyorum. O zaman Fatih musikisi de diyelim. Eyüp musikisi de işte Cizre musikisi ya da ne bileyim Görele musikisi. Böyle tamamen bölüp buradaki müktesebatın aslında zaten İstanbul'da var olduğu, Osmanlı'nın buraya böyle üstten geldiği gibi bir algıya da açık bir şey. Oysa ki burada büyük bir Edvar geleneğiyle neşvi nema bulan geniş bir musikiden bahsediyoruz. Ha bu şudur ama eğer düşünebilir misiniz? Mesela biz şimdi burada balık üzerine sohbet ediyor olsak ve hepimizin uzmanlık alanı mesela palamut balığı üzerine bir uzmanlığımız olsa biz balık dediğimiz anda herkes burada palamut anlayacaktır. Ama biz niye musiki demek için bir sürü ön hatlara ihtiyaç duyuyoruz? Bence çok önemli bir soru bu. Dolayısıyla burada bir kavram kargaşası var. Bu bizim burada yaşadığımız kavram çatışmalarını ve kargaşalarını mimaride, edebiyatta, tarih okumalarında çoğu yerde insanlar yaşıyor. Bu kavramların oturması bir musiki ve medeniyet, daha doğrusu medeniyet çatısı altında birleşmesiyle zaten musikiden söz edebiliriz. Yoksa musiki kenarda köşede bir elin parmaklarını geçemeyecek az kişinin elinde muhafaza edilmekle kalır. Dolayısıyla bu da iyi bir şey olmaz. Biz bunu genele yayma peşindeyiz. Zaten... O yüzden Twitter'da böyle bayağı aktif davranıyorum ya. Yani.
Gelişmesinin sebebi zaten halk musikin, yani baktığımız zaman makamların birçok çeşidinin olması, birçok sayıya ulaşması. Yani halkın da musikiyi iyi bildiği anlamına gelmez mi hocam?
Zaten halka müteahhit olan hiçbir musiki bir şey ifade etmez. Neden? Çünkü ruh dediğimiz şeyden besleniyor müzik. Neyzen Niyaz Sayın hocamızın da söylediği gibi. Ruh musikinin gıdasıdır yani. Şimdi iş ama nereye döndü? Musiki ruhun gıdasına döndü. İşte böyle olduğu zaman şimdi kimin nereden gıda alacağı bir tartışma götürür. Neden? Çünkü ruh bunu beslemezse ortada ruhsuz bir mesele hasıl olur ki bundan insan nasıl gıdalanır? Yani bundan gıdalanmak zor bir hale gelir. Artı herkesin kendi kültürü var, köylerinde, efendim söyleyeyim, kendi yaşadıkları yerlerde. Bu kültürü getirip şehir kültürüne eklemlediğinizde buradaki kültür de kenara çekilmek durumunda kaldı. 50'lerden beri bu yaşanıyor. Dolayısıyla Türk musikisinin tabii ki burada böyle çok büyük bir geniş kitleler tarafından dinlenmesi şu an için çok da mümkün değil. Ama yani ben tespitim tabii, bilemiyorum, herhangi bir anket yapmış değilim. Ama Türkiye'de ben bu işi takip eden, gerçekten klasik sanatı takip eden, iyi bilen, dinleyen kişi sayısını 10.000'den fazla görmem. Yani açık söyleyeyim yani.
Çok umutsuz.
Yok, umutsuz değil yani, çünkü satış rakamları var, dinleme izleme rakamları var. YouTube çok şey söylüyor bu konuda. YouTube çok şey söylüyor. Yani çok güzel taksimler yaparsanız, eserler koyarsanız 4 yıl sonra 300 kişi dinliyor olabilir. Ya da Hafız Sami'nin çok iyi bir gazelini 150 kişi dinliyorsa gerçekten onlar seçkin bir 150 kişidir diye düşünüyorum. Yani.
Evet. Açıkçası. Peki tabii zaten Türk müziği biraz böyle kulak dolgunluğu da isteyen bir müzik sanırım. Yani,
evet, küçük yaşta o dolgunluğun yaşta verilmesi lazım ama şu anda açık anda konuşmak gerekirse verilmiyor.
O yok maalesef.
Evet, yani. Biraz yeni yapılan çalışmalar var ama şu an için yetersiz.
Maalesef hani popüler kültürün yozlaşmasıyla birlikte, evet. Yani, yani kulaklarımızda artık yani onu, bunu bizim Türk müziğimiz değil de hani farklı müzikler dinleyerek.
Kesinlikle katılıyorum.
Hatta Yıldırım Gürses'in söylediği bir şey vardı. Bir süre sonra hani artık koma seslerini bile duyamayacak insanlar.
Diyordu. Koma sesleri bozuk gelecek. Yani hatta bozuk geliyor gelecek, şu anda.
Hatta şu an öyleyiz. Yani evet. Hani koma sesi olan bir eser, Türk müziği eseri açtığı zaman insanlar dinleyemeyebiliyor. Evet. Yani hoşuna gitmiyor. Niye? Çünkü ona alışmamış.
Evet.
Halbuki onu dinlese daha böyle estetik kaygısının yüksek olduğu bir müzikler dinlemeye başlıyor.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Bir şeye hazırlık da önemli. Yani sanatı alabilecek kapasiteye gelmek için bir hazırlanma lazım. Burada yani okuma, eğitim falan, bunları kastetmiyorum. Şimdi bu müziği dinlemek için belirli bir zevk-i selime sahip olmak lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki siz tesbih sanatını seviyorsunuz. Tesbih ustalarını takip ediyorsunuz. İşte şu ustamızın tesbihi şöyledir. Bu ustamızın şekli böyledir. İşte imame şöyle olursa klasiktir, böyle olursa moderndir. Onların tabirleri başka olabilir. Tabii yanlış kullanmayayım. Efendime söyleyeyim, beyzisi şöyledir, efendime söyleyeyim, ipi böyledir ama bu bir kültürdür. Ha, sizin için plastik tesbihle elektronik tesbih bile fark etmiyorsa, şimdi o insanın oraya geçmesi için bir hazırlığa ihtiyacı var.
Öyle bir algısı yok
yani. Evet, yani öyle bir şey kapalıysa, evet. Yani bunu asla şunun için söylemiyorum, ya aman o da o tesbih, hayır o da çok kıymetli. Çünkü biziz bu yani hepimiz, belki biz de... güzel sanatların başka bir alanda bu kadar yabancıyız. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir irade koymazsa insan buna vakıf olamaz. Yani iyi bir tesbih koleksiyoner olmak için çok büyük bir para ihtiyacınız olabilir ama iyi bir tesbih uzmanı olabilmeniz için herhangi bir para ihtiyacı yok. Çünkü bunu izleyerek de yapabilirsiniz.
Sadece ilginiz,
evet, olması gerekiyor. İşte ilgi musikide de böyle bir şey. Önünüzde durup duruyor. Şimdi YouTube'da mesela, şimdi diyorlardı ki eskiden, evet, ya biz anlamıyoruz. Gençler öyle diyordu benim zamanımda. Sözleri anlamıyoruz efendim, yani bize çok yabancı geliyor. Peki bir şey soracağım. Bizde herkes çok İngilizce mi biliyor da bu yabancı parçaları daha başlarken sonuna kadar İngilizce devam ediyorlar? Anladıklarını düşünmüyorum birçoğunun. Yani böyle bahanelerle, bir de şu oldu tabii. Ha efendim işte halk bunu istiyor. Yani böyle bir özgürlük... alanı açıldığı zannediliyor ama bu bir özgürlük değil bence. Çünkü halk bunu istiyor lafını eğer halka bunu sunanlar veriyorsa çok ya büyük bir yanlış. Şimdi popüler sektöre baktığımız zaman popüler sektörü besleyen gruplar özel TV kanalları hep şunu der. Halk bunu istiyor. Biz reytinge bakıyoruz. Peki, güzel. Siz reytinge bakıyorsunuz. Peki Türk musikisi programlarını kanal kapatma cezalarında, efendime söyleyeyim, bile zor zor yayınlayan bu kanallar, efendime söyleyeyim, yani ceza olarak yayınlanıyor Türk musikisi bu arada. Ya belgesel yayınlanırdı ya da Türk musikisi. Türk musikisi şimdi yayınlanmıyordur bile, bilmiyorum. Çok takip etmiyorum. En az 5 senedir televizyon kullanmıyorum pek. Şimdi halk bunu istiyor dediğiniz zaman siz halkı da belli bir kapasitede görüyorsunuz demektir. Oysa ki öyle değil yani. Halk verilen her şeyi alabilecek kapasitede. Niye halkın kapasitesini düşük tutalım? Ha bu şunun için demek için söylemiyorum ya, pop müziği düşüktür o bilmem ne. Öyle bir terazi zaten yanlış olur ama şunu söyleyeceğim. Ha, tabii ama şimdi bir yerde 1000 yıllık bir geleneğin musikisini de popüler müzikle de eşitleyemeyiz tabii. Yani dolayısıyla böyle bir durum var. Halk bunu istiyor. Ben buna inanmıyorum. Çünkü ben bunu gözümle görüyorum arkadaşlar. Üniversitede herhangi bir ücret almadan yıllardır devam ettiğim ney derslerine o kadar farklı gruplardan insanlar geliyor. Sadece üniversite öğrencileri, dışarı da açık. Ya insanlar bunu becerebiliyor ya. Ya bunu Ali Tan yapıyor da acizane. Yani bunu niye yani bir özel kanal bunu sırtlamasın? Neden bir kurum bunu sırtlamasın? Korolarımız muazzam konserler veriyorlar. Cumhurbaşkanlığı koromuz, diğer korolarımız. Ya arkadaşlar bu korolar o kadar önemli çalışmalar yapıyorlar ki. Peki bunlara gelen seyirci sayılarına bakalım.
Korodan daha mı az?
Bilemem ama kapıda yığılacağını görmedim en azından gittiklerimde. Belki son zamanlarda oluyordur.
Hocam şey gibi geliyor bana yani. Bu tarz durumlar, şu soruyu ben nacizane soruyorum. Sanki kendi müziğimizin PR'ını yapmalıyız'a getiriyor işi yani.
Evet, kendi müziğimizi kendimize tanıtmamız gerekiyor. Evet. Değil mi?
Kendi Türk müziğimiz. Çünkü kendimiz yabancıyız. Maalesef ya. Ben kendi adıma da konuşayım hocam. Ben şimdi gitarcıyım. Lise yıllarından beri hani gitar çalan birisi olarak bu batı enstrümanıyla ilgilendiği zaman insanda dolayısıyla batı kaynaklı işte gitar temalı müzikleri dinliyor.
Ama hocam dolayısıyla Yusuf Bey Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde de 2 sene ders almıştı. Yani.
Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gittim. Orada biraz açımı kapatayım diye. İşte mesela oraya gittiğimde diyelim çok derinlikli böyle sözleri olan işte Münir Selçuk'un besteleri, eserleri. İşte bunlarla karşılaştığım zaman ben bunları niye dinlememişim? Veya Türk halk müziğinin çok seçkin eserleri var. Yani böyle bir damıtılmış yani.
Ne kadar
bir
üzücü değil mi yani? Bunlara...
Ben mesela kaç yaşına gelmişim? İşte 20 yaşlarına gelmişim o zamanlar. Daha yeni onlarla belki karşılaşıyorum. O zamana kadar duymamışım.
Bayati Makam'da yani... bir eser geçmiştiniz. Neydi?
Esiri Zülfü'nün mesela. Hiç unutmam.
Ya evet. Ama ne var biliyor musunuz?
Bu, işte... Yani bunu nasıl kapamamız lazım? Veya kapamamız lazım mı? Ben mesela kendi adıma üzüldüm ve açımı kapatmaya çalıştım. Ama bunun farkında olmayan da vardır. Yani mesela pop müzik, rock müzik haricinde hiçbir şey dinlemeyen insanlar da var. Ya bu tabii kimine göre kim sorun veya kimine göre de bu şekilde ilerlemiş bir şey.
Veya birisinin, popüler kültürden birisinin işte yine bizim kendi müziğimizden bir eseri kendi tarzında yorumlaması gerekecek belki de yani.
Ha şimdi öyle de oluyor. O çalışmalar da oluyor ama bakın asıl kaçırdığımız bence şu. Biz bir kere biz ilkokulu kaçırıyoruz. Eyvallah. Yeni yeni müfredat çalışmaları var. Evet. Kıymetli çalışmalar. Bunların sonuçlarını belki ileride görürüz, göremeyiz, bilemiyorum. Ömrümüz olsa görürüz inşallah. Ama yakın vadede olmayacağını.
Oyunlar mesela yani hakikaten çok önemli.
Evet, oraları kaçırıyoruz. Oraları kaçırıyoruz.
Şimdi yani. TRT mesela Türk müziği çocuk şarkıları diye bir yarışma
muazzam,
açmış.
Muazzam.
Güzel bir çalışma.
Çok yani. Güzel. Şöyle yani biz çocuklara küçük yaşta bu eğitimi veremezsek sonraki yaşlarda bir insanı eğip bükmek zordur. Yani eğip bükmekten kastım yani kültür açısından yani bu kültür damarını oradan bu tarafa çevirmek. Çünkü sosyal platform elimizin altında. İşte efendime söyleyeyim sosyal platform kanalından erişilebilecek TV platformları o bu her şey elimizin altında. Burada Türk musikisinin esamesi okunmaz. Okunmuyor da zaten. Bakın ama ben Twitter açana kadar Twitter hesabı açmadım. Yıllarca direndim yani hiç. Instagram'da açtım kapadım çünkü çok gereksiz gördüm. Fakat Twitter hesabı açtığımda şunu gördüm. Mesela dün akşam attığım bir türkün ya da küçük bir eserin 80 bin sabaha kadar 80 bin kişi tarafından izlendiğini gördüm. Demek ki bu damar var yani yok değil.
Tabii mesela
beslenmesi lazım ama bu damar.
Ben... Öyle bir şey de soracaktım zaten. Mesela ya. Twitter'da diyelim siz böyle teknik şeyler de paylaşıyorsunuz. Evet. Ve insanlar ilgili şekilde dinliyorlar, izliyorlar. Evet.
Ve yorumlar da çok hoşuma gidiyor. Evet. Güzel yorumlar geliyor yani.
Mesela ney icrası yapmışsınız? Birini notadan okudum. Notadan gördüğüm gibi çaldım. Üfledim. Diğerinde işte...
Meşk usulüyle.
Mesela.
Tambur Cemil Bey'in çarpmalarıyla işte yaptınız. Böyle 2 dakikalık, 3 dakikalık bir videoyu sıkıştırmışsınız.
Aradaki farkı böyle mesela, görsünler diye.
Onun mesela onu hani normalde mesela hiç söylemeseniz ayırt etmek zor bir şey yani. Evet. Öyle bir kulak yani gelişmesi lazım. Ama onu söylediğiniz zaman o dikkatle belki değil mi? Dinliyor.
Farklı şurası falan gibi.
Belki daha sonra bir konserde dinlediği zaman da bak şu an notadan çaldı. Şu an işte biraz daha farklı çaldı gibi. Böyle bir belki kültürel farklılığı da oluşturacak.
Ve şu da lazım. Bence artık bu dönemin bir söylemi de gelişmeli yani müzik açısından. Ya sen yapamazsın, sen edemezsin, sen yapma. Yani bu dil artık kalkmalı yani. Evet, belirli bir olgunluğa kadar tabii ki insan beklemeli. Yani üretmek bizde çok kolay arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Akademi de aynı şekilde yani aslında. Çok birbirinden farklı gitmiyor ya. Yani hemen bir şey yazalım. Bende de var o hissiyat yani. Bir şey yapalım edelim ama sonra bakıyorsunuz zaman içerisinde düşünceler demlenebiliyor. Ya mesela bunu keşke yazmasaydım, şöyle olsaydı. Ha, bu düşüncenin değişmesi insana mahsus bir şeydir tabii ki. İnsan önceki düşüncesinden başka bir düşünceye geçer ama demlenmesini beklemek icranın, bilginin, içinizdeki müktesebatın vakit kazandırır size. Neden vakit kazandırır? İki iş yapmak zorunda kalmazsınız. Onu değiştirmek zorunda kalmazsınız. Dolayısıyla biz de yani şöyle bir şey oluyor mesela. Hani 3 ay ney kursuna gideyim ama hemen şey atayım internete. Beni de dinlesinler. Bakıyorsunuz gerçekten orada bir damar yakalayanlar yani yüksek dinleyicilere de kavuşuyorlar. Yani şu da değil yani çok dinleniyor olmak da bir kısas olmadığı için yani çok da önemli bir şey de değil.
Ben
ama
ondan bahsedecektim. Yani. Bu ünlü bir rock grubunun solistini bahsetmişti. Biz albüm çıkarttık diyor. Ondan sonra albüm dinlenmeye başladı diyor. Ondan sonra biz şaşırdık bir yere geldik. Yanlış bir şey mi yaptık ya demiş. Ne oldu yani?
Çok güzel.
Oldu demiş.
Çok güzel.
Yani
acaba değişik bir şey mi yaptık?
Acaba yanlış bir şey mi yaptık? Onlar böyle bir şey beklemiyorduk falan demiş. Yani bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bu genelde zaten hitap etmesi gereken bir müzik mi?
Hayır.
Veya bu şekilde...
Şimdi bakın yüksek müzik, alçak müzik, şu bu tartışmaları başka bir tartışmalar ama ona girmeyeceğim. Çünkü o paradoksal işler, oradan bir çıkış yakalayamayız. Şimdi belirli bir kesimin içerisinde devam eden bir müzik, kapalı müzik de iyi bir şey değil. Yani açılımları olmalı işte. İlkokulda öğretilmeli, belki dinletilmeli. Bir değer olarak anlatılmalı. Evet. Ama bu yapılırken de bunu tabii ki birazcık nasıl diyeyim o sert halinden ya da ne bileyim biraz daha korunaklı halinden belki biraz daha seyreltilerek oraları yapılacak hocam, ve o tarafa getirilecek.
Bunu yapabilmek için biraz idealist hocaların sayısının artması gerekiyor sanki gibi.
Ya bir de bu şahıslarla çok zor.
Evet.
Yani buna devletin bir müzik politikasına ihtiyacı var diye düşünüyorum Türk musikimiz alanında. Bu politika olursa bu aslında çok zor işler değil. Mesela çok kısa bir şey. Şu anda bazı eserlerimizin böyle 7-8 nüshası var. Ya bir seçici kurul mesela ilk başta şunları bir elese, bire düşürse. Ya konservatuvar öğrencileri inanın çıldırıyorlar hocam bu nüsha mı o nüsha mı bu yanlış mı bu doğru mu? Dolayısıyla bunu bir heyete verse mesela buradan bile başlansa bizi yani 50 yıl ileri götürür diye düşünüyorum. Yani. Ama bireysel çok zor.
Eyvallah.
Çok
zor.
O zaman bir eser arası verelim mi?
Olur. Ali hocamın yanında biraz güzel etmek biraz
estağfurullah efendim.
Farklı olacak lütfen. Ama.
Evet. Sizin bir eseriniz vardı. Hangi makamdaydı?
Hicaz makamı.
Evet. Kıymetli dinleyenler. Yusuf Goncagül'ün Hicaz makamındaki Neyleyim Dünya isimli bestesini dinleyeceğiz. Ve eserin ardından Ali hocamızla birlikte muhabbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
Thank you.
gerekmez masivayı, bana sultanım gerek. Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister. Aşık cananın ister, bana Allah'ım gerek. Aşık cananın ister, bana sultanım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukuba ukubada, her biri sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana sultanım gerek.
Hocam affınızı sığınarak
estağfurullah
icra etmeye çalıştık.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, hasbihal programımız devam ediyor. Ali Tan hocamızla birlikteyiz. Neyleyim dünyayı dedik.
Eyvallah.
Evet hocam, medeniyet ve musiki üzerine belki hani siz zaten araştırmalar, makaleler yazıyorsunuz.
Eyvallah.
Uzun uzun bir program boyunca da konuşabiliriz. Belki defalarca konuşabiliriz.
Konservatuar eğitimlerinden bahsedebilir miyiz? Hı-hı. Biraz.
Evet. Ülkemizde
nasıl buluyorsunuz? Yani Türk musikisi genel olarak meşk usulüyle öğretilen, öğrenilen bir müzik. Bu konuda konservatuarları yeterli buluyor musunuz hocam? Yani veya yeni yöntemler geliştiriliyor mu? Sizin bunda belki bir katkınız vardır.
Ya üniversite dediğimiz konsept zaten bir öğrenciyi tamamen hazır bir şekilde çıkartamaz. 4 yıl az bir süredir. Ne yapar? Size o alanda ilerleyecek yolları açar. Ve sizin orada koşmanızı bekler. Dolayısıyla konservatuar eğitimi de benzerdir yani. Çünkü 4 yıl müzik eğitimi için az bir süre.
Diğer alanlara da baktığımız zaman da aslında işletmede mesela mezun olan birisini tecrübe var mı diye soruyorlar. Evet. İş alımlarına gittiği zaman, değil mi?
Ve işin çoğunu da üniversitede öğrendiği bilginin üzerine piyasada koyar ve orada öğrenir.
Evet.
Şimdi üniversitelerde şu anda çok fazla Türk musikisi bölümü açıldı. Bu çok sevindirici bizim için aslında. Türkiye'nin çoğu yerinde açıldı. Burada öğrenciler malumunuz eğitim görüyorlar. Buradaki eğitimler tabii ki öğrenciye belirli bir müktesebatı verir. Tabii öğrencinin bunun üstüne çıkması her zaman gerekir ki oradaki aldığı eğitimi, çünkü bir yandan bilgi yüklenirken bir yandan da pratiğe kendisini yüklenmesi gerekir. Bol bol dinlemesi, bol bol kitap okuması ve yabancı dil eğitimini özellikle akademi düşünüyorsa devam etmesi beklenir. Bu manada Türkiye'deki konservatuarların eğitim programları tartışılabilir. İşte yeterlilikleri, yetersizlikleri 3 aşağı 5 yukarı tartışılabilir ama bunun yani böyle işte bu işin piyasasında konuşulduğu gibi yani işte efendim işte konservatuarlar değil de işte alaylı konservatuarlı gerilimi bizde biraz fazladır. Ben kıymetli görüyorum konservatuar eğitimi. Önemli görüyorum. Ve meşk usulünün de konservatuar eğitimiyle işte geçenlerde bir dergide röportaj yaptık. Aynı konu soruldu. Orada da aynısını söylemiştim. Meşk önemli bir eğitim modeli. Ama modern dairede meşk eğitimini yani modernle kıyaslayacak bir zemin yok. Dolayısıyla onu modernle kıyaslamak haksızlık olur yani. Çünkü eşit şartlara sahip değiller. Dolayısıyla biz hala meşki kullanmıyoruz. Ama meşkten hiç mi istifade etmiyoruz? Ediyoruz. Bir enstrümanda icra ederken etüt icra ediyor da olsak buradaki perdelerin nasıl basılacağını göstermemiz, dinlememiz, buradaki usul meşk usulünden çok da bağımsız değil yani.
Hocam ben mesela o eğitim sizinle beraber yaptığımız o eğitim yıllarını hatırlıyorum. Evet. Hayatta olmayan hocalarla bile biz meşk ediyorduk yani.
Evet.
İşte Kani Bey'in kayıtlarıyla, Saadettin Kesinlikle. Bey'in kayıtlarıyla, Tamburi Cemil Bey'in kayıtlarıyla biz Kesinlikle. Meşk yapıyorduk.
Evet.
Dolayısıyla meşk için hani birisinin dizinin dibine oturulması amenna.
Tabii.
Ama çoğu zaman mesela yani YouTube'dan bile meşk yapabiliyoruz.
Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Cemil Bey'in zamanında herhangi bir ses kayıt kayıt imkanı vardı da böyle cebinde taşıyıp evinde dinleme imkanları azdı. Dolayısıyla Cemil Bey'in şu anki YouTube'un işte ya da başka platformların içindeki müzik müktesebatını dinlemiş olduğunu düşünebilir misiniz mesela? Acaba ne çıkardı?
Oh, evet.
Tabii burada iki görüş var. Yani bu kadar o zaman üstad olamazdı da diyebilirsiniz. Çünkü çok karışık yani. Bütün dünyaya erişiyorsunuz. Ama o teknik imkana sahip bir insanın da çok farklı bir şey üretmesi beklenir. Şimdi biz genç nesilden aslında bunu bekliyoruz yani. Çünkü her şey elimizin altında. Bütün dünyayı görebiliyoruz. Tabii bu dedi bir insan hayatında bu akış biraz hızlı, insanın koşturamayacağı kadar hızlı ama müzik eğitimi açısından bence kıymetli. Şundan dolayı biz şimdi dediğiniz gibi mesela Cemil Bey'in bir eserini açıyoruz internetimizden, cep telefonumuzda dinleyip o an onunla meşk edebiliyoruz. Mesela Bekir hocamızın kitabı için ben bir yazı kaleme aldım. Benim hocam değil kendisi, yani yüz yüze eğitim aldığım bir hocam değil. Ama o kendisinden sonraki herkesin hocasıdır.
Eyvallah.
Dolayısıyla bizim de hocamızdır. Nasıl? Biraz önce buyurduğunuz gibi. Biz onu dinleyerek meşk ettik.
Eyvallah.
Hala da bir eser nasıl okunmuş diye açıyoruz bakıyoruz. Nasıl çalınmış diye hocalarımıza bakıyoruz. Efendim Meral Uğurlu hocamızı dinliyoruz. Acaba nasıl okumuş, çarpmaları nasıl yapmış?
Evet, bu kayıt olayı dediğiniz yani şu andaki teknolojide aslında Türk müziği eğitimi belki de daha dediğiniz gibi pratik.
Pratik.
Çünkü ben mesela müzik cemiyetinde hatırlıyorum yani şarkı eseri geçiyoruz mesela. Ben eve gidiyorum unutuyorum yani hiç eseri hatırlamıyorum.
Bir açıyorsun. Tak
bir eserim yok. Sonra hemen ses kaydını açıyorum hatırlıyorum.
Tabii.
Ya şimdi eski zamanları hatırlıyorum 1950'lerde 60'larda. Hani orada demek ki artık daha pür dikkat dinleniyor veya artık 2-3 sefer sonra zaten unutulmuyor da hani ilk dinlediğin eseri çok da dikkatli dinlemediysen biraz böyle
evet, ama
kayıp oluyor.
Ezber nimetini modernizm evet. elimizden aldı.
Tabii o da var evet.
Aldı. Yani ben cep telefonu olmadan uzun bir yıl yaşadım yani ve biz telefonları ezbere bilirdik. Şimdi ben bir iki telefondan başka herhangi bir telefon ezbere bilemiyorum yani. İnternet olmadığı zaman da arayacağım mesela bazı böyle hizmet veren kurumlar var, hiçbirinin telefonlarını bilemiyorum. Dolayısıyla bu ezber nimeti elimizden modernizm sayesinde alındı. Dolayısıyla mesela çok enteresan bir şey bu imkan ve imkansızlık adına. Benim hocam Neyzen Niyazi Sayın'ın hocası Halil Dikmen, onun hocası da Neyzen Aziz Dede. Bir gece hocasının çekmecesinden batı notaları görüyor. Onları alıyor gizlice. Hoca ona belki vermez diye tereddüt ediyor. Rahmetli gece mum ışığında onları kopyalıyor sabaha kadar. Ve Neyzen Aziz Dede bunu görüyor notaların yeri değişince. Kendisini derse almıyor. Uzun bir süre.
Of.
Her zaman aynı saatte gidiyor, bekliyor. Derse alınmıyor. Oysa ki diyor ki hoca ben sana bunları verecektim zaten. Şimdi düşünün o zaman fotokopi nimeti olsa hoca bunu yazmak zorunda kalır mı? Ama tabii şu da var. Hoca onu yazarken de aslında kağıda değil gönlüne yazıyor.
Hocam şöyle var. Niyazi Hoca'nın söylemiş olduğu bir sözü az önce nakşetmişsiniz, söylemişsiniz. Ruh musikinin gıdasıdır.
Evet.
Hakikaten bu teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren birçok ekipmanla birlikte bu ruhun da yavaş yavaş can çekiştiğini görüyoruz hocam.
Ya şimdi şöyle bir soru var genellikle. Ruh notayla yok oldu mu? İşte nota olursa ruh olur mu olmaz mı? Ya ruh olmadan müzik zaten olmaz yani. Bütün müzik ruhla yapılıyor. Hepsi yani. Ta ki işte Afrika'nın köyündeki yerliden Japonya'ya,
kuzeye, Finlandiya'ya ne müziği yapıyorsa hepsi ruhla yapılıyor. Kimse yani abi müzik yapayım da ruhsuz olsun, kötü olsun diye yapmaz. Dolayısıyla ruh hep var ama tabii ruhun şekli değişti biraz. Şimdi ruh meşgul. Neyle meşgul? Cebindeki telefonla meşgul. Gündemle meşgul. Çünkü dünyanın her yerinden çok farklı şeyler beynin içine geliyor. Bu beynin içi de bunlarla karışıyor. İşte şurada deprem oldu, burada bu oldu, burada şu oldu, işte şu olursa şu olur, bu olursa bu olur. Dolayısıyla modern insanın o ruhu çıkartması eskideki insanlara göre çok daha zorlaştı. Yani eskiler o ruhla yaşadılar yani. Bir mecliste akşam oturdukları zaman Hafız Sami bir gazel okuduğunda mest olacak bir gönül var. Şimdi aynı şey Sultanahmet Meydanı'nda olsun. Kaç kişi bakar? Ama dönüp baksa çok kişi dinler. Çünkü herkesin gönlünde, kalbinde bu kodlar var. Var, yok değil ama öyle bir meşguliyet var ki ona vakit yok yani. Öyle bir dünyaya girmek zor.
Eyvallah hocam. Tabii bir de çok farklı yani. Bir ses bir icrada bulunuyor. Diğer enstrümanlar kendisine o sesten bir pay çıkartıyor.
Evet.
Yani o tınıdan kendi enstrümanıma neler katabilirim?
Tabii.
İşte yani o güzel icradan belki tambur çalan tamburuna farklı şeyler katabiliyor. Kesinlikle. Tavrını geliştiriyor. Neyzen aynı şekilde kendine bir pay çıkartabiliyor. Hocam meşk güzelmiş ya. Meşk güzel bir şeymiş.
Şüphesiz güzel. Geçmiş zamanların en güzel nimetlerinden biri. Neyzen Emin Dede abisiyle Türk Gücü Mahallesi'nde şimdiki neresi oldu? Tophane'de yani. Eski evlerinde cumartesi günleri meşkler yapıyorlar. Devrin en önemli tiyatro sanatçıları, edebiyatçıları, bürokratları bu derslere katılıyor. Meşk ediyorlar. Yani onları oraya götüren Emin Dede sevgisi eyvallah tabii ki bir yere kadar ama o ruh oraya gidiyor. Yani insan değil adeta ruh kanatlanıp oraya gidiyor. Orada eser meşk ediyorlar. Neyi çalıyorlar? Söylüyorlar. Böyle kültür meclislerinin çok seçkin ziyaretçileri olur. İlla ki bürokrat olması, efendime söyleyeyim, makam mevki sahibi olması da gerekmez. Çünkü buralar bir buluşma yeri. Çünkü kimin entelektüel olacağına ne makamlar karar verebilir ne de bütçeler karar verebilir. Dolayısıyla bu bir zeka, beyin ve gönül işi olduğu için çok farklı fraksiyonda ama farklı gelir seviyelerinde ama bir arada müzik yapabilen ve gönlünü bu şekilde hoş edebilen zevki selim sahibi insanları bir araya toplar meşk.
Eyvallah hocam.
Biz bunun kültürün doğması da oluşuyor. Evet.
Kesinlikle. Evet. Bunun bir örneğini yapmaya çalışıyoruz. Geçen gün birlikte de sevgili evet. Ali Sürmelioğlu ile birlikte
evet,
de görüşmüştük hocam.
Çok selamlar kendisine.
Bir örneğini yapmaya çalışıyoruz. Farklı sanat dallarından arkadaşlarımızla birlikte haftanın bir günü oturup hem atölye tadında çok orada güzel. Bir saat herkes kendi alanında çalışmalarını yapsın. O bir saatin haricinde de yani biten sürede de hoş sohbet olsun diye böyle bir meclis kurmaya çalıştık hocam. İnşallah daim olur.
İnşallah.
Sizi de inşallah oraya konuk
i̇nşallah,
olarak alırız.
Hocam akademik muhabbetlere biraz daha dalabiliriz belki değil mi?
Tabii ki.
Hem de akademisyenlik düşünenler ve belki tavsiyeler alırız sizden. Yani
ondan önce ben neyi açkısıyla ilgili bir soru sormak işte, istiyorum
tabii,
hocam.
Ben de onu soracaktım zaten.
Evet.
Buyurun.
Eyvallah. Tabii. hocam bu enstrümanın icra edilmesinde aynı zamanda akademik alanında sanatkardır ama aynı zamanda bu işin yani bir enstrüman yapımcısı olarak da bir enstrüman yapımı alanında da yine sanatkardır. Kendisini neyi açar aynı zamanda bununla ilgili bir teziniz de var hocam.
Evet.
Doktora çalışmanızı yaptınız. Doktora neyi açıkçası ney açıkçısının tarihi ve teknik gelişimi üzerine.
Evet.
Birçok tarihin neyi inceleme fırsatı buldunuz. Birçok farklı kültürden neyleri belki inceleme fırsatı buldunuz. Bu konuyu çalışmanızın özel bir sebebi var mıydı? Bir de yani belki farklı yani incelediğiniz neyler açısından veya çalışma içerisinde bizimle paylaşabileceğiniz belki güzel anılar vardır.
Eyvallah.
Anlatabilirseniz dinleyenlerimize paylaşmak isteriz.
Estağfurullah. Şimdi ney açkısı bizim alan için çok önemli. Çünkü perde dediğimiz şey dedik ya böyle gezen bir şey yani yerinde durmuyor. Siz bir şey üflüyorsunuz, oradan başka bir şey çıkıyor. Bunun matematikle olan ilişkisi önemliydi benim için. 60 küsür tarihini inceleyerek bir doktora tezi oluşturdum.
Tarihi neler dediğiniz yani?
Müzelerde. Sadece müzelerde, müzeleri baz aldık ve özel koleksiyonlar da var.
Onları alıp
inceledik. Mesela Topkapı Sarayı'ndaki neyler? Onlar sergide değil.
Meyzenleri belli olan neyler mi?
Belli olanları da var, olmayanları da var. Onları bir katalog yapıp yayınladık da. Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü yayınladı. Konya'da Mevlana Türbesi'nde olan fakat sergide olmayan neyler de var. Hepsi birden.
Tahmini kaç yıllık yani genelde?
En eskisi 1718 tarihli. Sultan yanlış hatırlamıyorsam 3. Ahmet'in bevvabı Karabaş Derviş Mehmet. Bevvabı Mehmet için Karabaş Derviş Mehmet tarafından açılmıştır diye ibare var. Tabii. O neyi üfledim mesela, çok enteresan bir neydi. Yani inanılmaz bir şey. Şu an Topkapı Sarayı'nda envanterde, harem envanterinde kayıtlı.
Akordu.
Hocam akordu neler hissettiniz?
Akordu tabii bambaşka bir şey. Yani evet. Yani çünkü sizi alıp götürüyor. Yani o kendi içinde tutarlı bir akord.
Evet.
Bizim kulaklar ona yabancı ama kendi içinde çok tutarlı bir akord. Evet yani.
Onu hissediyorsunuz değil mi hocam?
Düşünüyorsunuz yani, belki bu sarayın içerisinde çalındı. Oralarda bile çalıştım ben. Haremin envanterine yakın yerlerde çalıştım. Bir tane de hazinede kayıtlı ney var mesela. Onda böyle mine işçiliği, parazvaneler ilk defa gördüm ben. Muhteşem. Çünkü üzerinde altın işleme var. O yüzden hazineye konmuş ve ben onu 6 ay bekledim çıkartılması için. Sağ olsun Topkapı Sarayı çalışanları. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onlar sayesinde inceledim. Tabii ki diğer müzelerde çok yardımcı oldu. Konya, Galata Mevlevi Hanesi. Bütün yetkililerine teşekkür ederim. Aziz Çenol Filiz ağabeyimiz de, hocamız da. Onda da tarihi neyler vardı. Neyzen Niyaz Sayın hocam da iki tane vardı. Onları da koleksiyona kattım ve danışmanım, ellerinden öperim kendisinin, Mehmet Nuri Uygun hocamın koleksiyonunda da neyi vardı, bir Emin'de de neyi, onu da ölçtüm ve kendisinin riyasetinde bu çalışmayı bitirdik.
Eyvallah. Hocam bu çalışmayla ilgili bir soru da sormak istiyorum. Yani,
buyurun.
Yani çeşitli açıklamalar var bununla ilgili ama bilinen, tarihte bilinen en eski enstrüman.
Ya şimdi bu çok ilginç bir mesele. Bizde şöyle bir gelenek olmuş yazın hayatında 30'lardan beri. Ya işte hani neyin atasının biz olduğuna dair ya da işte karşı, bu sadece bizde yok. Bütün devletler işte o bizim diyor, bu bizim diyor. Bu baklava falan meselelerinde de böyleyiz ya. Oysa ki hani baktığınız zaman bize ait olduğu o kadar belli olan şey bile bir bakıyorsunuz bilmem ülkesinden ses veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada biraz kapanın elinde kalmış yani meseleler ama ney konusunda ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Türk neyi, yani bizim kullandığımız ney kendi nevi şahsına münhasır bir halde. Tamam. Bunun Edvar geleneğiyle de desteklenmiş geniş bir müktesebatı var. Şimdi Sümerler'de kamış bulgular var ama bunlar 30 ve 40'larda yapılan çalışmalara atıfta bulunuyoruz. Ben değil sadece, bütün herkes bu çalışmalara atıfta bulunuyor ve orada bazı yanlışlar olmuş o atıflarda. Yani orada gösterilen başka bir şey, kamışlar başka bir şey. Yani doğrudan Sümerler'deki neyin, bizim kullandığımız ney gibi bir şey olduğunu söyleyebilmemiz için Sümer tarihinde yeni bulgulara... Tabii. İhtiyacımız var yani. Hani direkt bizim konumuz olmuyor. Bilimsel açıdan konuşursam. Ama ben genelde şöyle demeyi daha uygun
görüyorum. Belki kamış olarak falan mı? Hani aynı aileden olduğu
kamış
için.
Kamış çarklar her yerde var. Evet. Japonya'da Bansuri.
Evet.
Değil mi?
Hindistan'da.
Shakuhachi. Evet. Bansuri Hindistan'da. Shakuhachi Japonya'da.
Evet.
Mısır'da var.
Kavala.
Kavala var. Mısır'da ney de var. İran'da var. Çoğu evet. yerde var. Yani kamış enstrümanlar çoğu coğrafyada var. Fakat bize has olanın, kıymetli olanın, yani bizim için kıymetli olan neyin gerçekten bir benzeri daha yok. Neden? Biz başpare kullanıyoruz.
Tabii.
Perdeleri matematiksel olarak nasıl oynamışız biliyor musunuz o perdeleri?
Evet.
Yani o perdeler arkadaşlar her yüzyılda değişiyor. Ben onların hepsini grafik yaptım. Doktora tezimde inceleyebilirsiniz. Ücretsiz olarak indiriliyor bu arada, söyleyeyim, Ulusal Tez Merkezi'nden. Şimdi burada perdelerin hareketliliği, ondan sonra Edvar geleneği, icrasına dair notlar, yani geniş bir müktesebat var. Dolayısıyla ben biraz da bunun peşindeyim. Ha,
neyin atasının bizden olması olmaması meselesi ayrı bir tartışmadır. O biraz Sümerolojiye ihtiyacımız var. Orada Sümer biliminde Sümer üzerine çalışan akademisyenlerin yeni bulgular bulması. Bu tabii kamış bulgular bulmak zor. Çünkü kamış çürüyen bir şey. Daha çok kemik bulunuyor. Bunlar üzerindeki perde ölçümleri belki hani ileride elimiz daha bilgi açısından genişlediğinde söyleyebilecek bir şey. O da neyzenlerin değil de dediğim gibi arkeologlarla olacak şeyler.
Evet. Yani. Belki bir enstrüman olarak bile kullanmıyorlardı yani. Bir şey var. Yani,
benim bildiğim ilk enstrüman o dediğiniz gibi kemikten yapılmış bir flüt tarzı bir şey.
Evet her işte çıkıyor 400 bin yıllık 300 bin yıllık bir şeyler buluyoruz ama her habere bakarsak yani sosyal medya her hafta bir tane çıkartıyor. Ama tabii bilimsel açıdan muhatap alması için bir bilimsel bilim adamının yayınlara ihtiyaç var.
Yani. Hocam kişiler böyle bu enstrümanla sazla ilgilendiklerinde kendilerini geliştiriyorlar sürekli.
Evet kesinlikle.
Yani 30 yıl 40 yıl bile emek verseler kesinlikle. Sorduğumuzda mesela hala öğreniyorum hala bir şeyler öğreniyorum ya, cevabını
hocamız
alabilir.
Hocamız bile öğreniyor hala.
Eyvallah hocam. Sanki enstrümanla mesela yüzyıllar geçse bile sürekli bir gelişimin içerisinde. Yani
evet.
İşte 8 boğum açılan neyler varmış tek ölçüsü deniliyormuş. Ama şu an mesela 9 boğum olarak açılıyor enstrüman.
Onu ilk defa duydum ama bilmiyorum bak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz saza meydan okuyan bir medeniyetin çocukları değiliz. Biz enstrümanlarımıza meydan okumayız.
Eyvallah.
Biz enstrümanlarla yaşarız. Nasıl yaşarız? Onu musikimize bir araç ederiz. Yani bizim gönlümüzü müziğe dönüştürecek bir araç olarak kullanırız. Dolayısıyla biz bununla savaşmayız.
Eyvallah.
Bu şöyle olacak, böyle olacak, şöyle yeneceğim, böyle bir şey bizim medeniyetimizin sözleri değildir. Ve bu tip şeylere girildiğinde, meydan okumalarına bu kibiri tetiklemekten başka bizde hiçbir işe yaramaz.
Aynen.
Dolayısıyla bu olmaz mı? Olur. Mesela şimdi neye ben ilk başladım hatırlıyorum. Ya şimdi herkes aynı şeyi belki yaşadı, yaşamadı bilmiyorum ama. İlk böyle bir ay ses çıkarıyorum ya dedim tamam dedim ya bu bitti yani. Bu. Tamam yani çalıyorum yani. Ne zamana kadar? Ya en fazla 3 gün sürmüştür yani. Ondan sonra bir baktım başka şeyler var. Okula bir gittik bambaşka şeyler var. Dolayısıyla oradan bir şey çıksaydı zaten o iş orada kalırdı yani. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Ama biz enstrümanla yaşarken derdimizi, eğlencemizi, her şeyimizi bununla anlattık ya. Ya bazen mesela şey oluyor. Tabii hepsinde saygıyla rahmetle analım. Şehit haberlerimiz oluyor. Ben mesela duygulandığım zaman alıyorum neyimi elime. Mesela ama onu sosyal medyaya anlatamam. Neden? Çünkü şehit haberleri hani hoş olmaz diye düşünüyorum. Oysa ki ben başka türlü ağlayamıyorum. Ben hani bununla ağlıyorum. İlla ki eğlence de yapmak zorunda değilim bununla. Yani bununla gülebilirim, ağlayabilirim. Yani enstrümanı biraz böyle okumak lazım. Ve dinleyicilerin de bence belki bu geceden kalacakları kulaklarında bir hisse olursa lütfen bu kalsın. Yani bir müzisyen sazını alıp çaldığı zaman onunla ağlıyor da olabilir yani. Onunla üzülüyor olabilir. Onunla bir tepkisini belirtiyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden biz beraber yaşıyoruz ya.
Hislerini yani anlatmaya evet. Tercüman oluyor aslında.
Tabii.
Hani Hasan Aycı'nın bir lafı var. Konuşmaya çağırıyorlar karikatürist. Ben diyor konuşabilseydim çizmezdim.
Doğru. Doğru. Çünkü öyle ifade evet. Edebiliyor kendisini. Biz de bununla ifade ediyoruz.
Eyvallah hocam. Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz Hasbihal programının yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ali Tan hocamız bizlerle birlikteydi. Klişedir hani son olarak ayrılırken böyle işte tavsiye ediniz, gençlere tavsiye ediniz falan.
Şimdi ben Twitter'dan takip etsinler. En büyük tavsiye.
Evet. Hocamın Twitter hesabı Ali Tan diye aratırsanız.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Estağfurullah. Orada güzel dostlar tanıdık. Çok farklı yerlerden ve şimdi online ders olarak da devam ediyoruz. Orada tanıştığımız arkadaşlarla.
Epey dünyanın birçok yerinden de öğrenciniz bile var.
Evet yani İngiltere'den, Muş'tan, İzmir'den aynı derse bağlanan insanların aynı müziği yapması beni yani çok mutlu ediyor. Dolayısıyla ben dinleyicilerimize şunu önerebilirim. Özellikle ebeveynlere yani lütfen şunu düşünsünler. Benim çocuğum acaba ne dinliyor? Acaba ne izliyor? Yani kulağında hangi nameler var? Bu sorudan hareket ederlerse bence doğru adreslere, referanslara ulaşacaklar. Ben zaman zaman dinleme listeleri veriyorum. İşte mesela üstadı dinlemek lazım. Bunların dinlendiğini görüyorum. Hani sadece benim sayfamda da değil, bunu YouTube'da aratırlarsa da bulurlar. Lütfen kaliteli yediğimiz gibi, kaliteli
giyindiğimiz gibi kaliteli dinleyelim. Benim son mesajım bu olsun.
Ve insanın hakikaten hani bilimsel verilerle de bunu gösteriyor. Yani insanın fizyolojisini bile etkiliyor dinlediğimiz.
Kesinlikle.
Evet, eyvallah hocam. Günün sesi böyle olmuş oldu. Teşekkür ederiz tekrar.
Estağfurullah.
Hocam kapanışa doğru geliyoruz. Sizden bir taksim dinlemeyi rica etsek.
Eyvallah.
Dinleyenlerimiz de sizi buluşturmuş olsak.
Eyvallah efendim. O zaman bir Nihavend taksim yapayım ben.
Eyvallah. Biz de programı kapatmış olalım bu arada. Evet. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkan Radyo'da hasbihal programımıza kulak verdiniz. Ve Ali hocamızın o güzel nameleriyle programımızı sonlandırmış olacağız. Eyvallah. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun.